Tekno Seyir'in haftalık gündem değerlendirme podcast'ine hoş geldiniz. 24-29 Ekim arasındaki teknolojik gelişmeleri size aktaracağız. Ben Özkan Erden, yanında Levent Pekcan var. Bu sefer de Murat Gamsız aramızda değil.
Evet, merhabalar. Murat bugün izinli.
Evet, biraz yoğun bir gündemimiz var bu hafta Levent abi.
Evet.
İstersen ufaktan girelim. Neler oldu diye. Öncelikle Van'daki 7.2 işte depremden dolayı. Evet. Herkese geçmiş olsun, başsağlığı diliyoruz.
Aynen. Geçmiş olsun diyelim. Bu geçen hafta zaten tatsızdı gündem.
Murat'la, hem terör saldırıları, evet, hem deprem.
Bahsetmiştik ama o zamanlar deprem yoktu. Şimdi bir de üzerine deprem faciası eklendi. Oldukça aktif ama insanların katılımı. Daha önce hiçbir depremde bu kadar olmamış. Yani Kütahya, evet, Simav'da bile bu kadar hareketlenme olmadı.
Onun bizim online tarafta yansımalarına da,
evet,
değineceğiz.
Evet.
Yarın Cumhuriyet Bayramı, evet, 29 Ekim.
Bizi aslında dinliyor olduğunda dinleyicilerimiz 29 Ekim'e girmiş olacağız.
Evet. O yüzden Cumhuriyet 88 yaşına gireceğiz. Cumhuriyet Bayramı'nı, evet, kutluyoruz herkesin.
Nice 88. yıllara diyelim.
Evet. Şimdi dünyadaki gelişmelere bakalım. Yapay zeka kavramını ilk dile getiren bilgisayar uzmanı John McCarthy hayatını kaybetti.
Evet. Bu Google aralar çok kayıp haberi geliyor böyle.
Evet, duayenlerin hepsi teker. Evet. Allah rahmet eylesin. Google aramalarda kullanılan artı operatörünü kaldırdı. Bu biraz, evet, kafa karıştırmaya yol açtı.
Sessiz sedasız.
Sony, Ericsson ile ortaktı. Bu hisselerin hepsini aldı ve artık tek başına devam edecek. Tüm hisselerini satın aldı Ericsson'un. Microsoft Android cihazlarının yarısından lisans parası alıyor. Enteresan bir haber var. Buna değineceğiz. Lityum, pillerde gördüğünüz lityum maddesi acaba başka bir maddeyle, floritle değişirse ne olur? Bunun çalışmaları var. 10 kat daha fazla pil ömrü gibi bir iddia şu anda söz konusu. WikiLeaks kapanabilir görünüyor.
Parasızlıktan.
Çünkü %95'i gelir kaynaklarının hepsi bloklanmış durumda. Windows XP 10 yaşına girdi. Microsoft'un en başarılı işletim sistemlerinden bir tanesi. Ve ilk telefon görüşmesinin yapılmasından sonra 150 yıl geçmiş.
150 yıl olmuş.
Ona bakalım ne konuşmuşlar ilk konuşmada. Apple'ın yine patent olayıyla ilgili kaydırıp işte tuş kilidini açma, evet, slide lock, slide unlock olayı patent olarak kazanmış durumda.
Haftanın patent haberi.
Nokia sonunda Windows Phone telefonlarını göreceğe çıkardı.
Gösterdi.
AMD'nin bir de kar haberi var. Ufak da olsa bir kar haberi.
Başımıza taşlar yayacak.
HP PC işini kapatmayacak. Onun da açıklaması geldi. Bir de ülkemize dönelim. İstanbul'da PMI ile Nvidia Quadro etkinliği,
evet, düzenledi
ortak. Sen oraya katıldın.
Evet, Murat'la katıldık.
Onu dinleyeceğiz.
Detaylarını size aktaracağız.
Onur Ayır, Van depreminden sonra sosyal ağda büyük bir rezalete, evet, imza attı.
Neler yapılmaz diye gösterdi.
Evet. ve sosyal medya uzmanı meslek olarak da tescillendi.
Evet.
Oyun dünyasında da bu hafta bayağı bir gelişme var. Arkham City çok ciddi rakamlara satıyor.
Evet.
Grand Theft Auto 5 duyuruldu. Onun da çok ciddi takipçileri var. Battlefield 3 çıktı. Şu anda oynanabiliyor.
Herkes onun başında.
Indie Royale adlı bağımsız geliştiricilerden yeni bir oyun paketi var. Evet. Uygun fiyatlı. Ona bakacağız. Bizim tarafta da tabii birkaç gelişme var teknik seyirde.
Evet.
Şimdi ilk olarak deprem ile bağlantı olarak deprem tabii bizim hani hepimiz çok üzüldük.
Evet.
O konuda uzman değiliz ama biz deprem arkasında sosyal medyada, internet üzerinde organize olunması, işte Twitter üzerinden yardımların bir türlü ya da ihtiyaçların duyurulması, evet, bir birlik beraberliğin çok büyük bir resmini gördük.
Doğru. Daha önce hiç bunu, bu şapta bir şey görmedim, bir hareketlenme görmemiştik. Hatta öğrendiysen yani yakın zamanda işte Kütahya Simav depreminde bile bu kadar bir hareketlenme görmedik. Bu sefer çok hızlı harekete geçti insanlar. Bayağı bir hani şey oluşturuldu. Firmalar üzerinde baskı oluşturuldu işte bağış falan yapılması için. Ha tabii şey var, tabii her zamanki gibi sapla saman karışıyor. İşte her zaman bilginin yanında işte yanlış bilgi ya da işte yalan bilgi, dezenformasyon durumu var. İşte ne oldu? İlk günden işte çeşitli söylentiler çıktı. İşte filanca filanca kargo firmaları ve PTT ücretsiz yardımlarınızı ulaştırıyor. E gidiyorsun, o adı geçen kargolardan birisi ulaştırmıyor çıkıyor. Ya da işte sadece battaniye götürürüm, başka şey götürmem falan. Yurt içi kargo şey yaptı. Resmi açıklamayla hani biz ulaştırıyoruz dedi. Hani o bu bilgi karışıklığına bir ışık tuttu. Net bir bilgi verdi ama diğerlerinde bir sürü yanlış bilgi forward edildi. E şimdi...
Şimdi burada tabii şu da var, senin dediğin gibi. Mesela bilgiler çok hızlı dağılıyor. Twitter, evet. Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden. Ama yanlış bilgiler de çok aynı hızla paralelde aynı hızla dağılıyor.
Hatta daha genelde daha tatlı, daha heyecanlı şeyler oldukları için onlar daha çok dağılıyor.
Evet.
Yani şimdi filanca enstitünün yaptığı bilimsel bir açıklama, bilimsel bir görüş pek fazla forwardlanmıyor da işte bazı komplo teoricilerin kendileri gibi hani anekdot düzeyinde kaynaklara dayanarak uydurduğu, yok işte Amerika iyonosferi ısıttı da oradan deprem yaptı falan gibi saçma sapan şayalar çok daha hızlı yayılıyor. Çünkü daha heyecanlı, daha renkli. Bu hiçbir zaman çözülmeyecek. Yani her zaman sapsaman karışacak. Yardımlarda şey var. Şimdi hani bir yandan insanlar yardım toplamaya çalışıyor. Bir yandan hani insanların bu yardım konusunda güveni sarsılmış durumda. Hani deniz fenerleri bilmem neler hala açıkta.
Deprem vergilerin duble yolların yapılması.
Evet. Ya insanlar dolayısıyla bir yandan yardım etmek isteyenler ya kime yardım edelim diyor. Bir yandan ilk günden beri işte efendim filanca vakfa yardım ederseniz onlar o parayı PKK'ya verir falan gibi bir şeyler. Yani her doğrudur yanlıştır ama bir şekilde internete atılıyor bunlar. Ve bir anda her yere kopyalanıyor. O yüzden hani büyük bir karmaşa var. Yardım etmek isteyenler hani belli başlı kurumlardan yardım etsin. Hakikaten şey var tabii. Yani şimdi mesela buraya gelirken bile yolda bilmem kaç tane pankart gördük. İşte yardımlarınızı alırız, ulaştırırız falan. Hı-hı. Bir sürü şey çıkmış işte. Bir sürü ülkemiz dernek zaten cenneti ya. Bir sürü dernek çıkmış. Bir sürü kurum çıkmış. Tabii hiçbir organizasyon yok. Hani bu organizasyonsuzluk bu yardımların ulaşmasını da etkileyecektir. Yardımların işe yaramasını da etkileyecektir. Yani çünkü şu var hani battaniye lazım diye battaniye topluyorsun da hani uyduruyorum rakamları. 1 milyon depremzedeye 5 milyon battaniye toplarsan da yazık. Yani o da çözüm değil.
Evet.
O yüzden hani organizasyon lazım.
Ya ben bu şimdi neden üzerinde duruyoruz biraz? Şimdi kullanıcı tarafında özellikle büyük şehirlerden yani çok ciddi bir işbirliği oldu. İşte birbirleriyle evet. İnsanlar kolay alışveriş yapıldı. İşte bilgileri dağıttı, yaydı. Yanlış ya da doğru. Ama şimdi ben şeyi merak ediyorum. Acaba devlet bu sosyal medyadaki bu bilgi akışını acaba ne kadar yakından takip edebildi?
Evet.
İkincisi kendisi, devletin kendisi bu akışa ne kadar bilgi sokabildi? Yani mesela ben takip evet. ettim. Şu anda en başarılı şey yapan Akut gözüküyor. İşte şu anda işte birisini daha kurtardık. İsmi şu. Hmm. İşte bu gece işte ki çalışmalarımızda şunu yaptık. 5 kişiyi daha bilmem ne enkazdan çıkardık. Bravo. İsimleri şunlar gibi. İşte Akut'un oradaki başarısını ilk başta kutlayalım. Ama diğer taraftan devlet birimlerinin özellikle belediyenin ya da işte Ankara tarafından atanabilecek kişilerin bu konuda madem işte sosyal medya bu kadar güçlü,
tabii.
bilgi akışı çok hızlı. Oraya bilgi aktarma işini yapabilirlerdi. Orada ben çok büyük bir eksiklik gördüm açıkçası.
Değil mi? Daha çok şey yapabilirlerdi. O bakımdan şey yok. İnsanlar kendi çabalarıyla işte hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Yani sonuçta şimdi mesela bizim devlette mesela Cumhurbaşkanımız da kullanıyor
evet.
Twitter. Şimdi Başbakanlığın mesela atacağı bir ekip şunu diyebilirdi. Şu köye gittik işte şunlar var gibi.
Değil mi? Hemen accountlar oluşturur. Resmi accountlar.
Ve bunu milyonlarca kullan. Kişi anda takip eder ve evet. bunlar öyle bir yayılır ki insanların da şeyi kalır. Yani hem bunu işte fotoğrafla da değil destekleyip devlet tarafından çok güzel bir hamle olabilirdi bu.
Evet. Onlar
çok üzüldüm ben
şaşkınlığa gömüldüler ve bunu değerlendiremediler.
Evet.
İşte bakalım şey deniyor. Hani yardım yapmak isteyen dinleyiciler olacaktır ya da yapmayı planlayan. İşte bir iki detayın altı çizildi. Mesela işte bozulacak şeyler yollamayın, yiyecekler. Çünkü hani elektrik yok, buzdolabı yok, bir şey yok. Kaç günde ulaşacağı belli değil.
Doğru.
Tutup da hani ekmek yollamanın bir alemi yok. Ekmek oraya gidene kadar artık taşa dönüşmüş oluyor, tahtaya dönüşmüş oluyor.
Yani temel sıkıntı kış ayları,
evet, evet. Isınma, kıyafet. İşte şey, yolladığınız şeyde de ikinci el yollamayın deniyor. Yani sonuçta insanlar bir şekilde mağdur olmuş. Orada da hani sen üzerine giymediğin artık 5 yıldır kenarları yırtılmış, işte yolları, iki şey kolları sökülmüş ceketi lütfen yollama diyorlar. Evet. Yani adam zaten hani mağdur, bir de üzerine senin eskini ona verip daha da adamı yaralama. Bence de doğru. Çünkü hani çok doğru söylenmiş şeyler var. Yani mesela işte internette dolaşan bir yazıda işte bir şahıs diyor ki, ya diyor hani Gölcük depreminde yardım kutularından mayo çıktı, bikini çıktı diyor. Yani şey, çünkü diyor siz diyor şeyi yolladınız diyor. Hani yardım için yollamadınız, zaten işte evdeki ayırdığınız, atacağınız eskilerinizi yolladınız diyor. Doğru. Haklı. Yardım edeceksen biraz elini de cebine atacaksın. Ha tamam, hani çok tertemiz şeyler oluyor. Yani mesela ben böyle şeyleri söylemek doğru değil. Ben denk düştü. Bu depremden bir hafta önce kıyafet bir yere, hani belediyenin bir kurumuna bağışlamıştım. Ama şöyle, zayıflıyorsun, üzerine uymayan bir sürü tişörtün oluyor. Hiç giyilmemiş şeylerin oluyor. Ya da en basitinden Özkan, sende de aynı durum vardır. Bize her gittiğimiz etkinlikte bir tişört hediye edilir.
Evet.
Basına yazın. Onları hediye ediyorlar da asla bu adam X'larç mı giyiyor, large mı giyiyor, evet, bakmıyorlar ki. Herkese medium'u basıyorlar, large'ı basıyorlar. Bende belki bir koli dolusu üzerime asla uymayacak tişört vardı. İşte belediyenin sevgi mağazası diye bir şey var Kadıköy'de. Veriyorsun. Oradan da isteyen alıyor. İhtiyacı olan alıyor. Yani işte verdi ki sonuçta demek istediğim sıfır şeylerdi. Hani belki çok değerli şeylerdi değil ama sıfır şeylerdi. İşte birinin işini görecek şeylerdi. Ya yardımlara dikkat edin diyorlar.
Ya orada şeyi takip etmek yeterli. Yani Twitter'da, Facebook'ta zaten hani aktif bir hesap kullanıcıysanız arkadaşlarınız mutlaka ya da siz de bir yerden denk geliyorsunuz o gelişmelere.
Tabii.
Biraz süzerek, filtreden geçirerek, evet, takip etmekte fayda var.
Aktif kurumları belirleyerek, yani evet, kapıya gelip de işte biz bilmem ne derneği, Van'ı çok seven ve Van'ın yüceltilmesini isteyenler derneğinden geliyoruz diye geleni değil de, yani bir bak işte internette aktif olan, icraatlarını belgeleyen kurumları görüp, evet, bunlara destek olmak lazım.
Devletten de tabii bu tür şeyde gördük ki daha ciddi bilgi akışına katkı sağlamalarını bekliyoruz.
İnterneti de kullansınlar.
Evet.
Çok ateş altındalar deprem vergileri nedeniyle. İlk kez bu sefer sorgulandı bu konu.
Sorgulamaya devam,
evet,
edecek.
İşte biraz talihsiz açıklamalar geldi. İşte biz o paralarla yol yaptık falan gibi. Daha da hani tartışmayı körükleyecek açıklamalar geldi. Hani kanunu kapatacak değil de güçlendirecek açıklamalar geldi. Hadi bakalım.
Dünyadaki gündeme geçelim.
Evet, evet
abi. Yine bir ölüm haberi. Yapay zeka kavramını ilk dile getiren bilgisayar uzmanının,
evet,
John McCarthy hayatını kaybetti.
Lisp dilini geliştirmiş ta 1958 yılında. Ve yapay zeka tanımını ilk kez kullanmış. John McCarthy, Amerikalı bir bilim adamı. Bu son dönemlerde birbiri ardına giden işte ustaların arasına katıldığı huzur içinde yatsın
diye. Yine aslında sessiz sedasız gitti bu da.
Tabii tabii. Ya Özkan, bu adamların yaptığı işler çok büyük ama şey değil. Hani magazinel şeyler değil. Hani kolay anlatılabilecek şeyler değil. Şimdi Lisp'i biz nasıl anlatalım? Hani bizim dinleyicimiz teknik. Ama ona rağmen Lisp tamamıyla işte yapay zeka üzerine şey yapılmış, konumlandırılmış, bu konuda bir şeyler geliştirmeye uygun şekillendirilmiş bir dil. Nasıl anlatalım? Bunu gazete okuyucusuna hiç anlatamazsın.
Evet.
O yüzden hani bu ustalar göçüp gidiyor, kimsenin haberi olmuyor. Özellikle hani ülkemizde zaten hiç şansları yok.
Yapay zeka da bu arada öyle bir noktaya geldi ki artık Şeyde ben mesela şeyi söyleyebilirim. Büyük köpek tarzında bir tane şey yapıyorlar işte. Bir askeri bir cihaz aslında. Gelen darbelere karşı açısını vesaire işte o kadar saldırılara karşı pozisyon öyle bir alabiliyor ki yani kendisini artık düşünebilir mekanizma haline getirebildiler artık tabii, insanlar. Tabii. Çok ciddi noktadayız. Bunun
daha çok temel taşını atan
kişiydi. John McCarthy. Evet. Google bu arada artı operatörünü kaldırdı. Evet. Artı operatörü neydi abi? İşte iki kelimeyi yazdığın zaman ikisi birden aynı anda olsun.
Şey bu kelime kesin olsun. Evet. İşine yarıyordu. Mesela işte
Levent artı Pekcan deyince iki kelime de aynı anda olsun.
İşte artıyı niye kaldırdı? Tek şey Google Plus çıktı ya. Evet. Google Plus uğruna şey etti. Kurban ediyorlar çünkü Google işte bir hani Plus Levent, Plus Özkan öyle bir şey geliştirdi kendine. Twitter'da nasıl et var.
Evet.
Plus'ta da işte artı var. O şeyi tabii karıştırıyordu işi. Hani Google'da artı Levent koyunca başka anlama geliyordu. Google evet. O yüzden bu artı işaretini sessiz sedasız devre dışı bırakmış. Bunun yerine şey öneriyor şimdi. Tırnak içine alacaksın. Mesela eskiden artı Levent artı Pekcan deyince aradığında hani Levent ve Pekcan kesin olacaktı. Evet. Şimdi çift tırnak içine Levent, yanına yine boşluk. Tırnak içinde boşluk, tırnak içinde Pekcan evet. koyacaksın. Böyle kullan diyor. Fakat işte tabii bir kere hani Google'ın arayüzünü kullanan uygulamalar var biliyorsun. Hani firmalar için yazılmış ya da desktop uygulamaları var. İşte bunların biraz kafası karışmış. Çok böyle hani bu kadar özelleşmiş aramalar yapan artık Google profesyoneli diyeyim kişilerin kafası karışmış. Çünkü o artı birazcık da şeydi. Google'dan herkes öğrenmişti onu. Hani başkaları da kullanmaya başlamıştı. Bu sektörün bir standardı olmuştu.
Evet.
Google hani ben koydum ben kaldırırım deyip kaldırmış bu operatörü ama kafalar karıştı yani.
Ama artı operatörünü kullanan bilinçli internet kullanıcısı ne kadar vardı? Yani Google muhtemelen onu analiz edip
tabii
şey yapmış olabilir.
Tabii ki. Ama hani dedim ki...
Ama ben çok sık kullanıyordum şahsen.
Uygulama geliştirenleri falan çok etkiler. Evet. Yazılmış bir uygulama
hep varsa... Çünkü tüm yazılımların güncellenmesi
tabii,
gerekecek.
Tabii tabii. Google'ı kullanan bir yazılım geliştirdiysen baştan ele alacaksın. Hadi bakalım. Yani Google birazcık bu muhteşem gidişi Google'ın hep... sallanmaya başladı. Hani bir sürü şey kapatıyorlar. Böyle garip şeyler yapıyorlar. İlginç. Bakalım Google önümüzdeki sene ne yapacak?
Önümüzdeki hafta diyelim.
Yani önümüzdeki hafta tabii de. Bakalım.
Şimdi Türkiye IT, Türkiye teknoloji basınının çuvalladığı bir habere geçelim.
Yani garip. Biz bu konuyu zaten gündeme getirmiştik Özkan biliyorsun.
Sony,
oldu.
Ericsson hisselerini satın aldı.
Evet.
Ve tek başına devam edecek.
Ya bu şey ya tabii işte Sony Ericsson ortaklığı vardı.
%50-%50.
Sony parasını verip Ericsson'un geri kalan %50 hissesini de almış.
Ama 1.46 milyar dolar karşılığında işte hisselerin satın alıyor.
Artık telefonlarda da hani Sony Ericsson yazmayacak, Sony yazacak sadece. Ama benim bildiğim kadarıyla şu var. Ericsson'un aynı zamanda başka işleri de var. Mesela bu cep telefonu şebekesinin altyapısına yönelik
cihazlar. Evet, çok.
Onlar hala Ericsson. Benim bildiğim evet, onlar Sony Ericsson değildi zaten. Onlar
telekomünikasyon tarafında Ericsson çok güçlü
evet,
bir firma.
O hala devam edecek. Ya yani Ericsson ortadan kalktı falan değil. Biz görmeyeceğiz tabii. Hani baz istasyonunun içindeki cihazlar falan onların ürettikleri. Biz evet. görmeyeceğiz onları. Cep telefonunda artık Sony Ericsson değil Ericsson yazacak. Ya ben şeyi anlamadım. Hani bu bilinen bir şeydi zaten. Şey artık resmiyete dön. Resmiyet kazandı. Dedikoduydu. Fakat hani ben Türkiye'deki bilişim basınını okuduğumda çok şaşırdım. Bu basit haber çok yanlış anlaşılmış. Yani işte şöyle başlıklar var. Sony Ericsson'la yollarını ayırdı. Bu nasıl yolunu ayırdı? Yani adamı satın almış zaten hani bu yol ayırma falan yok. Ortaklık bitti. Ya nasıl ne ortaklığı bittisi? Yani adam...
Hissesini satın alıyor.
Yani, sırf hisse değil ki büyük olasılıkla hani öyle bir eleman bilmem ne varsa onu da alıyor. Yani evet. bu ortaklık bitti, yollar ayrıldı değil. Çok yanlış anlaşılmış. İşte Ericsson tarih oldu falan. Tarih marih olmadı. Ericsson bundan ibaret değildi. Ne bileyim bazen insanların hani basireti bağlanıyor mu ne derler. Yani böyle bir şey galiba frekans uyuşmuyor. Anlaşılmıyor. Bu da öyle bir haberdi.
Bir patent olayına geçelim abi istersen.
Tamam, patent savaşları.
Enteresan bir olay. Microsoft'un Android cihazlarının yarısından lisans parası aldı.
Evet.
Yani Android cihazlarının %55'inin %50'sini, yani şöyle diyelim, Android cihazlarının yarısını alan kullanıcı aslında onun yarısını üretici Microsoft'a lisans parası olarak ödüyor.
Yok şey değil. Cihazların yarısı.
Cihazların yarısı, evet.
Cihazların yarısı. Yani 300 liranın 150'sini
alıyor. Tamam pardon. Bu sefer ben
300 cihazın 150'sinden alıyor. Geri kalan 150'sinden de alacak da daha anlaşmalar bitmiş değil. Şey, işin ilginci Google'dan bir para almıyor. Google bedava veriyor Android'i. Fakat sen Android kullanan donanım yapacağım dersen Microsoft'la masaya oturman gerekiyor. Çünkü Microsoft'un bazı patentleri...
Şimdi bunların hepsi halka açık değilmiş. Ben birkaç tanesine baktım. Hmm. Bunlar arasında mesela şeyler var. Çok uzun dosya ismini barındırma.
Allah.
Yani
Allah.
İşte 256 karakterden daha fazla bir dosya ismin varsa bunu sen dosya sisteminde barındırıyorsan Microsoft'a lisans ödüyorsun.
Allah Allah.
Gibi ya da işte bellekteki flash memory'deki bilgileri silme olayı. Bu mesela bunlar Microsoft'un sahip olduğu patentlermiş. Ve söylenene göre de Microsoft kendi Windows telefonlarından kazanan daha fazla parayı patentlerden kazanıyor.
Değil mi? Çok ilginç yani. Android'den kazanıyor. Bu çok ilginç.
Çok enteresan bir haber.
Evet. İşte rivayete göre HTC 5 dolar ödüyormuş sattığı cihaz başına Microsoft'a. 5 dolar o adamlar için önemli bir şey. Yani telefonun çok fiyatı tamam abi 1,5 milyar diyeceksin ama üretici için 5 dolar müthiş bir rakam.
Yani 100 milyon bir satış yaptığın zaman globalde herkese anlaşma evet, varsa 500 evet, milyon dolar gibi evet. Rakam.
Yapıyorum. İşte en son Compal'la şu notebook üreticisi bir zamanlar çok konuşurduk Compal'ı kendi notebook'unu yap falan konuları gündemdeyken. İşte Compal'la anlaşmış en son. Anlaşmadıklarıyla da anlaşacak. Microsoft hani Windows Phone işini falan bırakabilir yani buradan para yağıyor.
Evet. İstersen abi şeye geçelim doğrudan bu Apple'ın patent
olayına. Bir patent olayı daha var. Her o hafta da... zaten patent konuşur olduk.
Yani ben şey artık diyorum ki ileride bir patent savaşı falan olacak. Çünkü bu Microsoft'un haberinde de şey vardı işte Android telefonlarda Oracle'ın bazı patentleri varmış. Ona takılabilirmiş gibi bir bilgi de vardı. Yakında firmalar patentlerden dolayı bir
ya inanılmaz bir bu patent işi nasıl çözülecek bilmiyorum Özkan. Yani firmaların ellerinde inanılmaz miktarlarda patentler var. Yani işte 10 bin neydi Motorola'yı aldı Google. 17 bin patent miydi neydi şey olan söz konusu olan rakam. Ya eften püften şeylerin patenti alınmış. Yani işte telefonun üzerindeki düğme. Yuvarlak yapıyorsun. Evet onun patentini işte uyduruyorum Apple almış.
Ya oval yapıyorsun Microsoft patent almış. Patent enstitülerinin acaba şapşallığından...
Ya bütün patent sistemi şey. Patent sistemi... birazcık tartışmalı. Şimdi Apple bu hafta işte bir patent zaferi kazandı. Kazandığı zafer ne? Şu iPhone'un ana ekranında işte Slide to Unlock yazıyor
sürükle
ya.
Sürükle kilidi aç.
Sürükle kilidi aç. Bunun patentini almış. Ya bu eften püften bir şey yani. Ne olacak şimdi? Benim N8'in de ekranında şey yazıyor. Slide to Unlock yazıyor. Ne olacak? İşte değiştirecek onu. Nokia bir update çıkartacak. İşte Touch to dokun açılsın falan yazacak hani evet. Belki ya da işte farklı bir şey. Ama bunlar eften püften şeyler hakikaten yani. Bunları işte böyle patentlenmesine izin veriyorlar. Ondan sonra ortalık karışıyor.
İşte Microsoft işte çok uzun dosya ismini işte. Barındırma olayı için işte patent parası evet. istiyor ve ciddi para
bu şekilde gidildikten sonra bu hani bu teknolojiyi hakikaten kitleme noktasına getirecek bu patent savaşları. Çünkü işte ne var? Hani geçen haftalarda çok konuştuğumuz örnek. Apple'a verilmiş lisans. İşte dört tarafı yuvarlak, üzerinde ekran olan, ekranında 16 tane renkli sembol olan cihaz.
Evet.
Böyle yani bunu yaptın mı? Herkese şey bir taş koyuyorsun. Yani ne üretsen bu kategoriye giriyor. Bu kapsama giriyor. O yüzden yani bu patent işleri bu sene özellikle ayyuka çıktı. Bu telefon ve tabletler yüzünden. Bilmiyorum ben kaygıyla izliyorum.
Aynen.
Teknolojiyi gelişimini ve insanlara ulaşmasını etkileyecek kesinlikle.
Biraz da bilim tarafına geçelim evet. Yeni gelişmelere.
Patenti alınmamıştır patent. İnşallah.
Muhtemelen alınmıştır artık. Flör,
evet,
pillerde flörüde kullanılması. Evet. Kare şeklinde yapılması şeklinde. biliyoruz ki işte birçok pilde, hatta hemen tüm pillerde, gelişmiş pillerde lityum
evet.
maddesi kullanılıyor yoğun bir şekilde. Enerji gücü tutabilme açısından. Şimdi lityumla ilgili de bir kaynak sıkıntısı var değil mi abi?
Var. Anladım. Lityumun nasıl söyleyeyim, hani sonu gözüktü gibi bir durum var. Yani lityumun fiyatı gittikçe artıyor. Kısıtlı dünya üzerindeki rezervi.
Ve tüm elektronik cihazlar lityum pillerle geliyor.
Lityuma dayanıyor.
Bu lityum alaşılmış. Işte, lityum polimer oluyor. Lityum iyon oluyor.
Şeyde de sıkıntısı var lityumun. Hani bu piller patlıyor matlıyor ya.
Evet.
Onu da kaynaklanıyor bunda. İşte Almanya'da bu Karlsruhe Institute of Technology ünlü bir yer. Çalışmışlar bu konu üzerine. Florit kullanacaklarmış.
Ve 10 kat daha fazla enerji evet, tutabiliyormuş.
Aynı pilde. Aynı büyüklükte, aynı pilde.
Lityum hücresine göre, pardon.
10 kat fazla şey tutacağım diyor. Enerji sağlayacağım. Evet. Hem tehlike olmayacak, hem belki maliyet düşecek işte lityumun temini sorunundan. Hem de şey, tehlikesiz olacak. Evet. Kapasite de 10 kat fazla.
Muhteşem haber.
Yani pil ömrü zaten çok istediğimiz bir şeydi. Özellikle bu en yeni nesil işte akıllı telefonlarla pil olayı yine bir sorun olarak gündeme. Yani artık insanlar işte cebinde yedek pil taşımaya falan başladılar. Özellikle Android kullanıcıları.
iPhone'da da aynı şekilde. Ben 24 saati deviremiyorum.
İşte bu ciddi bir sorun. Yani bu noktada geriye gittik. Çünkü bir ara bu telefonlar akıllanmadan önce haftada bir falan şarj ediyorduk. Yani çok da kullanmıyorsan cep telefonunu. Zaten o zamanlar web'e falan giremediğin için yapabileceğin bir şey yok.
Evet.
Haftada bir, 5 günde bir şarj ediyorduk. Her gece şarj olayı normal bir şey haline geldi. İşte bazen de gün içinde şarj olayı. Ya da işte cebinde yedek pil taşıma ya da o işte şarj eden hani external bataryalar var ya. Onları taşıma hayatımıza girmişti.
Yani bundan abi
süper olur 10 kat.
Akıllı telefonlar çıkmadan evvel 2 günde şarj etme olayını bilmezdik.
Tabii.
Bir hafta giderdik.
Evinde giderdi. Bırakıp rahatlıkla bir seyahate gidebilirdin. Şimdi öyle bir şey yok. İşte dedim ki gün içinde şarj insanlığın hayatına girdi. Yani adam artık ofisine bir şarj cihazı bırakıyor. İşte şarj ediyor. Akşam eve gelince şarj ediyor. 10 kat artması çok güzel olur ama Özkan, bu teknolojilerin hayata geçmesi çok zaman alıyor ya.
Evet.
Hani duyuruluyor, ediliyor ama onun bir ürün haline gelmesi, şimdiye kadar neler okuduk, neler gördük, çok yıllar alıyor.
Hibrit yakıt hücreli piller.
Yani unutuldu gitti mesela evet. Yakıt hücresi.
Ya o da pratik değildi abi işte. Yok, tabii canım. Bilmem neler koyalım içine aktaracak.
Notebook'un içine. Zaten şey, uçağa almayacaklardı o notebookları evet. Eğer olsaydı. Kim ister ki şey, şimdi hani tüplü arabayı garaja bırakamıyorsun ya, onun gibi benim laptopu uçağa almıyorlar abi, ben seyahate gelemeyeceğim.
Evet.
Olacak iş mi? Hadi bakalım, süper olur. 10 kat fazla pil ömrü. Sevinçten uçarız ama hadi bakalım. Acele etsinler Almanlar.
Evet, şimdi Wikileaks'e gelelim. Bir dönem çok konuştuk Wikileaks'i.
Evet, biz bu sene bizim ülkemizin gündemine de girdi.
Evet, Wikileaks, Anonymous... Bunların hepsi
evet, 2011'de tanıştık.
Damgasını vurdu. Nedir olay? İşte artık şeyini askıya alıyor evet. Para sıkıntısından dolayı.
Yeni yayın yapmayı durdurdu.
Evet, sebebi de işte bu açığa çıkardıkları gerçeklerin arkasındaki tabii. Büyük markaların, firmaların.
Tabii.
İşte Amerika'nın işte Bank of America, Visa, Mastercard, PayPal, Western evet. Union gibi büyük firmaların hepsi bloklamış durumda. Evet.
Şey yapamıyorsun, bağış yapamıyorsun.
Evet.
PayPal falan desteklemediği için bağış yapamıyorsun. Adamların kaynaklarını kurutup kapanmaya zorluyorlar. %95'i kesilmiş akışının. Bir de şey var tabii, devamlı mahkemeye falan verildiği için yasal masraflar var. Onlar da zaten milyon dolarların üzerinde. Evet. Çünkü hani... Köşedeki işte gariban avukatla anlaşıp şey yapamıyorsun. Yani bu büyük para harcaman, büyük ekip şey kurman, şöhretli isimlerle anlaşman pahalı şeyler. Bir yasal kendine ekip kurman gerekiyor. O yüzden milyon dolarlar zaten sırf şeye, yasal harcamalara. Bir yandan da parayı kesince kapanmaya zorlayacaklar.
Evet. Gelelim Windows XP'ye 10. yılı.
Doğum günü kutlu olsun.
Evet. 10 yıl en uzun süre kullandığım işletim sistemi.
Evet, hayatımıza girmiş 10 yılda. Ben de 10 yıl kullandım. Ben 10 yıl kullandım. Kendi laptopumu çünkü bu sene geçirdim şeye, Windows XP'den Windows 7'ye. Daha önceki desktop maceralarımızı da sayarsan 10 yıl kullandım. Daha kullanan bir sürü kişi var.
Çok fazla, özellikle şirketlerde.
Değiştirmeye niyeti olmayan bir sürü kişi var.
Peki sen mesela aradaki işletim sistemini kullanmadın değil mi? Windows Millennium vesaire.
Aa, o şey, onlar Windows 95'ten sonra.
Pardon, XP'den eskiydi değil mi?
Evet, tabii. Tabii. XP ile Windows 7 arasında bir Vista belası var.
Doğru, Vista.
Evet.
Vista'da ama Windows Millennium o kadar benziyor ki aslında fiyasko olarak.
Kaderi benziyor. Ben Windows Vista'yı kişisel bilgisayarlarıma hiç kurmadım. Test sistemine kurduk çünkü mecburduk DirectX 10 yüzünden.
Evet.
Test sistemini Vista ile birlikte Vista'ya geçirdik çıkışıyla birlikte, ama ben kişisel kullanımda Vista'yı hiç laptopuma bulaştırmadım, desktop bilgisayarıma bulaştırmadım. Bir eksikliğini de görmedim. Windows XP'den Windows 7'ye geçmek gayet güzel bir deneyim oluyor.
Benim de geçiş şöyle olmuştu. 95'i kullanmıştım, Windows 95'i. Arkasından 98'i kurduk. Çünkü 98 aslında çok uzun ömürlü bir şey.
Evet. Second Edition falan bir şeyler çıktı.
Sonra Millennium atlayıp XP, XP'yi de işte Vista atlayıp Windows 7.
Evet.
Şimdi şeye merak ediyorum. Windows 8'i atlayacak mıyız acaba?
Evet, o şey. Şeye göre, Microsoft'un bugüne kadarki ürün akışına göre Windows 8'in pek parlak bir şey olmaması gerekiyor. Evet.
Ama işte tabletler için, özel geliştirdikleri için evet. Ben biraz umutluyum.
Evet, bir şeyler değişecek mi? Valla Windows 7 ile hayat güzel. Şu an masaüstü kullanımda şu an için. Ben pek bir eksiklik hissetmiyorum. XP kullanan hala çok arkadaş var. XP kullanmalarında bir sorun yok da, ne olur şu Windows Internet Explorer 6'yı, çünkü XP'nin içinde o çıkıyor. En büyük laneti. Şu Internet Explorer 6'yı hala kullanan bir %15 falan arkadaş var. Ne olur şunu değiştirin arkadaşlar. Evet. Yani artık tamam, şeyin farkındayım. Dünyada oran daha çok, şey daha az. Türkiye'de daha yüksek. Çünkü korsan kullanılıyor işletim sistemi. Bir Windows şey Internet Explorer 7 çıktığında lisans kontrolü yapıyordu ya Windows'a.
Evet.
O yüzden Türkiye'de insanlar ürktü. İşte bilgisayarım kapanacak, işte şey olacak, crack olduğu anlaşılacak falan diye. O kalktı aslında. Artık şey yapmıyor. Internet Explorer 7 kontrol falan yapmıyor. Zaten 8 var, 9 var. Ya ne olur şu yeni, ya da hani Firefox, Chrome falan yükleyin de şu Internet Explorer 6'yı kullanmayın. Hem siz risk altındasınız.
Çok ciddi bir güvenlik açığı.
Hem biz geliştiricilerin başına bir bela.
Şimdi işletim sisteminin çok uzun süreli olmasının aslında birkaç tane dezavantajı var. Bunlardan bir tanesi yeni donanımların desteklenemiyor olması.
Tabii.
Geliştiricisinden dert, işte oyun yapacaksın. Tabii. İşte %25'lik bir Windows XP kitlesi varsa kullanıcısı, işte DirectX 10'a göre yapamıyorsun. Evet, i̇şte evet. Geriye yönelik yapmak gerekiyor. Bu tür sıkıntıları var.
Windows XP'yi de tabii hafiften artık şeye, rafa kaldırmanın zamanı geldi de geçti.
Microsoft 8 Nisan 2014'e kadar destek vermeye devam edecek. Onun için destek kesilecek. 2014 yine çok uzun bir süre.
Tabii ki. İşte daha çok o kurumsal kullanıcıların hatırına. Hani çünkü adam işte 10 bin lisans almış. Onun hatırına. Fakat hani bıraksalar iyi olur.
Evet.
Bıraksalar iyi olur. Windows 7 gayet... Hele şeye lütfen yapmasınlar yani. 2011 model bir bilgisayar toplayıp işte Core i5, i7 canavar gibi işlemci, işte canavar gibi anakart, 8 GB bellek, o bu, üzerine Windows XP. Ya şunu yapmayın ya. Hiçbir anlamı yok.
Bunu şundan dolayı yapıyorlar büyük firmalar. Ellerinde zamanında aldıkları sınırsız ha. Windows XP lisansları. Yeni ben Windows 7'ye işte $150 lisans parası vermeyeyim 100 bilgisayara diye.
Ya firmalar yapar. Ben firmalara bir şey demiyorum. Son kullanıcı da bunu yapıyor. Evet. Yani bizim Dark Hardware'in panosuna bak. Bir sürü insan işte yepyeni canavar gibi bilgisayar kurmuş. Windows XP driver yok. Olmasın be arkadaş ya. $2000'lık bilgisayar kurmuşsun. Daha ne Windows XP'si? İşte bırakın artık ölsün. Hani huzur içinde yatsın yani.
Yani tabii bundan 150 yıl önce işte telefon icat ediyorsun. İlk görüşmen nasıl geçerdi? Ne derdin? Ya ben herhalde alo sesim geliyor mu falan
değil mi? Herhalde. Ama. Şey Graham Bell lütfen buraya geldiniz mi ne öyle bir şey söylüyor değil
evet.
mi? Şey ne?
Evet.
Tam esprisi.
Buraya gelin sizi görmek istiyorum.
İlk demiş. Şey bu mu?
Evet.
Bir karikatür var. Graham Bell işte telefonu ilk açtığı anda şey çıkıyor. Garanti Bankası çıkıp şey yapıyor. Hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek istiyoruz diye arıyor. Yani ben bir anından korktum.
Evet.
Ya olabilir. Düşünsene. Mesela şimdi şey değil. Bizim için şey mesela daha anlamlı. Garanti Bankası değil de açıyorsun TTNet şey arıyor. TTNet biri internet. Abone olmak ister misiniz?
Tam bela.
Her gün bir ara arıyorlardı ya çünkü
evet.
insanları. 150 yıl olmuş telefon hayatımıza gireli. Çok şey hani...
Kastettiğimiz nokta mobil tarafı da baz alırsak yani
artık
keşke
şey,
görebilseler o
yani cep
bunu
telefonu,
icat edenler.
Ha, elimizin geldi. Parçası yani evden cep telefonunu unutup çıksan sanki...
2 saatlik yoldan geri dönersin.
Yani evet üstün başın eksikmiş gibi hissediyorsun. Yani mümkün olsa şu telefonu bir şekilde hani vücudumuza entegre etme olanağı olsa bir sürü kişi eder.
Evet.
Elde taşımayayım diye. En çok hayatımızı etkileyen teknolojilerden birisi ya.
Şimdi gelelim abi Nokia'nın Windows Phone'lu telefonlarına.
Bu sonunda... hafta yapıldı değil mi etkinliği?
Evet, evet.
Bizim haberimiz olmadı.
Nokia Türkiye sağ olsun.
Ya birazcık Özkan hani biz Nokia'ya, şimdi bazı yayınlar Nokia'ya sırt dönmüş durumda. Çeşitli nedenlerle. Kimisi birazcık budalaca bir Apple hayranlığıyla Nokia'ya sırt dönmüş, iPhone'a kilitlenmiş durumdalar. Bunlar daha çok hani meraklılar, amatörler. Kimisi Nokia kendisi doğrudan reklam veren bir firma değil biliyorsun. Hani
evet,
ajansı yoluyla falan hani sitelerimizde Nokia reklamı çıkıyor ama Nokia kendisi reklam pek vermez.
Evet.
İşte kimisi bu ya da işte Nokia ile pek bir ortak proje falan pek geliştiremez. Buna öfkelenip de Nokia'yı hafiften artık hani şantaj yaparcasına Nokia'nın üzerine giden yayınlar var. Hani onların zaten üsluplarından belli oluyor. Bir şey istemişler de elde edememişler Nokia'dan. Bir öfke kin kusuluyor çünkü. Biz profesyonellik çerçevesinde firmanın hani teknoloji anlamında önemli bir firma olduğunu özellikle geçmişte düşünerek Nokia'ya karşı mesafeli durduk. Yani mesafeli durduk dedim hani öldürmedik. Hani mesela bir Nokia N9'u bile kimi yayınlar şey yaptılar daha çıkmadan öldürdüler. Biz ya hani bir değerlendirelim, görelim falan gibi ifadelerde bulunduk. Windows 7'li telefonlarına da umut verdik, açık kapı bıraktık.
Evet.
Hayatta ya bundan sonra bu iş olmaz falan gibi şeyler yazmadık. Ama buna rağmen ne bileyim birazcık fazla mı şey göstermişiz? Nokia bize bu kadar bizim onlara gösterdiğimiz sempatiyi göstermiyor gibi geldi bana. Birazcık bu Nokia telefonları başka yayınlardan öğrenmek hoşuma gitmedi benim.
Biz yine de bilgileri verelim abi.
Tabii
Nokia,
ki biz,
Nokia 800,
ha, biz
Nokia
şey yapmayacak değiliz. Hani,
verelim.
Ha, bizim yayıncılık anlayışımızda şey yok. Ha, Nokia bizi bu etkinliğe çağırmadı biz de onu anlatmayız. Biz ha, öyle bir şey yapmıyoruz.
Kötüleriz gibi bir şey.
Ha, çünkü şey sonuçta okuyucunun bunu okuyucu bunları öğrenmek için bize güveniyor.
Evet.
Yani biz anlatalım istiyor. Biz de dolayısıyla hani bizim haberimiz olmadı diye kötüleyelim ya da aktarmayalım yapmıyoruz tabii ki. Şimdi İngiltere'deki etkinlikte şeyler
iki,
duyurulmuş.
İki model var. Nokia 800 ve Nokia 710.
Evet.
İşte ikisi de beğenilmiş gözüküyor. Tasarım olarak, kullanım
çok,
olarak.
Çok iddialı laflar çok, var
evet.
Aslında. Hani deniyor ki tamam yani Windows Phone kendini buldu. İlk
evet.
işte gerçek anlamda Windows Phone telefonu bunlar falan.
Çünkü daha önce mesela HTC HD2'ye işte Windows 7'yi yükleyebiliyorduk.
Evet.
ROM'unu değiştiriyor, yüklüyorsun. Ama... Yani tamamen onun için tasarlanmış donanıma birebir uygun mu değil mi, optimizasyon var mı bir de
tabii.
Tam o aşamada değil de. Şimdi belli ki aslında gecikmenin sebebi biraz da optimizasyonlar olmuş. Yani kullanım deneyimi olarak deneyenler çok mutlu.
İyi bir şey çıkartmak için kasmış gözüküyor Nokia.
Yani
işlemci hızı falan çok yüksek. 1.4 GHz Snapdragon.
Evet.
Şey, Qualcomm
işletim sistemi o kadar yüksek istemiyordur. Yani çünkü... biliyorsun şey bir şey şu Android'de mesela 1 GHz'lik çift çekirdek işlem cihazı koyduğunuz zaman alet uçuyor Android'de.
İşte biz seninle aylar önce konuştuğumuzda şey konuşmuştuk. Windows 7 telefonlarının hardware'leri hep yüksek.
Evet.
Pek düşük şeyli yok. 1 GHz'den düşük işlemci falan yok. İşte bu 1.4 bayağı yüksek bir rakam. Beni tabii pil ömrü konusunda düşündürüyor. Benim ilgimi öncelikle şey çekti. N9'un kasası.
Hı hı.
Direkt şey yapılmış. Nokia hani N9'a harcadığı mühendislik gücünü ziyan etmemiş.
Çünkü N9'un aslında güzel bir tasarım var. Şu an bir taraftan derinde N9'la oynuyorum. İncelemesini TeknoSeri'de yayınlayacağız. Ya tasarım olarak güzel. İşte modern tasarımlarda ne görüyoruz? Kocaman ekran artık. Ön tarafı tamamen kaplayan ekran. Yüksek çözünürlüklü bir yine ekran.
Az miktarda düğme.
Evet.
Üzerinde.
Pil, dokunmatik tepkisi olacak.
Pil internal. Bunlar artık standart klasik özellikler. İşte N9'un aynı kasasını Windows'a aktarmış Nokia.
Evet.
Valla güzel telefonlar ama...
Nokia 800'de AMOLED ekran var.
O tamam.
Benim çok dikkatimi çekti. 710'da LCD ekran kullanmışlar.
Hmm.
Ve şey var. Nokia 710'da bu bir ara 32-10'larda, 33-10'larda falan vardı. Değiştirilebilir arka kapak olayı. Modası tekrar geri geliyor. Bunun anlamı şu, cebinden düşünce aşağı düşecek.
biz bir Nokia 603 inceledik ya TeknoSeyir'de de. Orada da hani değişen kapak vardı. Şimdi 800 asıl baba telefon, 710 şey, daha ucuzu. Daha light versiyonu.
Evet.
400 küsur euroydu 800 için hedeflenen fiyat. Ama tabii hani sakın Türkiye'de bu fiyata satılacak sanmasın dinleyiciler. Acayip değişiyor. Zaten ÖTV'si bilmem nesi. Hani şeyde Nokia 603'de 200 euroydu hedef de. Hani 600-650'den belki 700'e piyasaya girmesi konuşuluyor.
Evet. Yani biz %25 en az üstüne eklenmesini öngörebiliriz fiyat olarak 400 euronun. Yani biz onu 500-550 euro arası gibi rakam olarak.
Dolayısıyla ben şimdi çok kabaca hesap edeceğim. 2 milyara yaklaşır diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
Yani ya umarım 1500 ile 1700 TL arasında. Ya 2000 liraya yaklaşırsa bu sefer işin içinde şey var.
Rakipler
yani,
giriyor. Rakipler çok iPhone gibi bir rakip çok çıkıyor. iPhone gibi bir rakip çıkıyor karşına.
Artı şimdi iPhone'un da şimdi şunu küçümsememek lazım. Operatörlerle çok ciddi kontratlı çalışması var.
Ataktalar. Bir de şey de var. Hani Samsung Galaxy S falan gibi güçlü telefonlar
S2
var.
S2 mesela muhteşem gösterişli ve ilgi çeken bir telefon.
İşte güçlü rakiplerin arenasına girdin mi? Tamam sen de Nokia'sın. Hani şey değilsin, öyle bilinmez bir marka değilsin ama işte rakipler aylardır satıyor. Hatta hani yıllardır iPhone gibi yıllardır bir kullanıcı şeyi oluşturmuş, tabanı oluşturmuş. Samsung işte Android'in gücü var, Samsung'un kendi üretim gücü, dağıtım gücü. Fiyat avantajı sunması lazım.
Yani 1300-1400 TL gibi olursa çok iyi olur tabii.
Süper olur, süper olur.
Yani Nokia'nın bence şey yapması lazım. Fiyat arttıkça insanlar artık peşin para vermeye çekiniyor. Nasıl olsa ben fatura ödüyorum. Operatör bana versin. Evet. Yani kontratlı satış olayını Nokia'nın Türkiye'de oturtması lazım.
Cazip paketler sunulması lazım.
Evet.
Bakalım. Ya yani ben bir yandan da şuna seviniyorum. Windows 7 şey Windows Phone Türkiye'ye gelmedi hala. İşte Nokia getirecektir. Hani bir an önce gelsin. Çünkü ben Windows Phone'u çok merak ediyorum. Genelde Windows Phone'un review'ları şeyleri olumlu çünkü.
Ya ben kullandım. Hani ilk izlenim şeydi. Microsoft kendisinden beklenmeyecek bir arayüz ve kullanım yapmış.
Bu sefer olmuş.
Dedirten, evet.
Deniyor. Merak ediyorum. Bir an önce gelsin.
Evet. Nokia'ya geçelim. Gelelim. AMD'nin yaptığı.
Para kazandı.
Kocaman kâra.
Evet. Kaç zarar bir kere bu çeyrekte işte 3. çeyrek zarardan kurtulup kâra geçiyor. Geçen yılın aynı döneminde 118 milyon dolar zarar etmiş. Bu senenin işte 3. çeyreğinde 97 milyon dolar kar.
Tabii Intel'in rakamları yanında
komik kalıyor. Evet. Çok komik kalıyor da kar göstermesi yine bir şey, bir kazanç. Bravo bakımdan. Tabii ki AMD'nin sıkıntıları bitmiyor. İşte üretim zaten yıllardır hani her üründe bir üretim sıkıntısı var, tedarik sıkıntısı var. İşte yine bu GlobalFoundries'le falan sıkıntılar yaşıyorlar. Bulldozer bekleneni vermedi. Hiç inkar edilecek bir yanı yok. Bulldozer incelemeleri olumsuz dünyada. En azından şöyle, beklentiler daha yüksekti. Bulldozer gibi geçeceği, ezip geçeceği yönündeydi, öyle çıkmadı. Buna rağmen AMD hani bu dönemde kar açıklaması önemli. Fakat dördüncü çeyrekte bence durum pek parlak olmayacak. Çünkü şimdi buldozerin acısı dördüncü çeyrekte çıkacak, çekilecek.
İncelerin etkisini göstermesi.
Şey var mı? Ya bu sene grafik alanında acayip durgun geçiyor. Hiçbir yeni ürün yok. Evet. İşte Nvidia şey GTX 560 yani benim gözümde yılın ürünü. Hani fiyatı dikkate aldığımda. Çünkü 580 falan zaten geçen senenin ürünü.
Ekran kartı yani mesela geçen sene bile, geçen seneyi de dahil edelim, geriye doğru gittiğimizde donanımcıların böyle hararetle tartıştığı bir konuydu.
Sırf şey, ekran kartına uğraşırdık ya.
Evet. Yani bitti. Önemli bitti.
Aynen aynen. İşte bu sene hiçbir şey olmadı heyecanlı. Nvidia eski ürünlerini sattı. İşte bir GTX 560'ı benim bildiğim kadarıyla çıkarttı. Fiyatıyla ben onu o yüzden beğeniyorum. Yani fiyatına göre çok güzel performans. Hani en alınabilir GeForce şu aralar. İşte Ati tamam 68.000 serisi, 69.000 serisi ama işte onlar da geçen senenin ürünleri. Ve şey hiçbir heyecan yaşamadık. Bu sonbaharda da iki firmadan da bir şey gelecek mi ben bilmiyorum. Pek göremiyorum.
Evet.
Yani belki beni yalancı çıkarırlar, sonbahara bir şey çıkar ama en azından şöyle söyleyeyim. Duyuru gelir de ürün çıkar mı kuşkuluyum.
Ya bir de şeyi tükettik mesela, önceden 3 boyut dendi, 3 boyut yapıyor artık sistemler. Mi? Yüksek çözünürlük, yan yana 2 monitör dedik. İşte şu an üst seviye kartlar yine bunu kaldırabilecek evet. Seviyede. Üçlü SLI vesaire dedik. O aynı şekilde herhangi bir şekilde sıkıntı artık yaratmıyor, etmiyor. Hepsi denedi artık firmalar. Üzerine gideceği şey kalmadı. Hani şunu da yapacağız, bunu da yapacağız.
İşte Özkan belki şöyle. Şimdi bu günlerde oyun yağmuru başladı.
Çok ciddi yani.
Yeni ve canavar oyunlar birbiri ardına geliyor. Genelde biliyorsun oyunlar körük şey yapıyor, tetikliyor ekran kartı
piyasasını. Ama orada da konsollar biraz daha artık egemenliğine geçirmiş gibi abi yani.
Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle ama şey var tabii ki hani masaüstü bir pazarı önemli hala. Şey yapacak bir Battlefield 3 falan bir hareket getirecek. Ama tabii işte firmalar şeye çok önem verdiler. Bütün firmalar işte Intel'in öncülüğünde geçen sene işlemciyle grafik işlemcisini birleştirmekle uğraştılar. Bütün mesaileri bunun üzerineydi. Masaüstü ekran kartına çalışacak hiç zamanları olmadı. Bakalım seneye ne göreceğiz.
Evet.
Yani yavaşladığını çok bariz görüyorum sektörün ama bakalım seneye neler olacak.
İstersen abi ufaktan şeye de geçelim. Tamam. Çünkü ama öncesinde de HP'nin PC işini bırakacağı haberi var.
Evet, güzel bir şey, güzel bir gelişme. HP masaüstü PC olayını bırakacak gözüküyordu. Hatta şey, hani artık karar verilmiş gibiydi. Şey diyorlarmış buna, Personal Systems Group, PSG. Bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar. İşte şey ama olan oldu. VBOS. Değil mi? İşletim sistemi VBOS'tu HP'nin
evet.
Tablet için şey yaptığı, geliştirdiği yanılmıyorsam. İşte o Palm'ı satın almalarıyla gelen bilgi birikimi, geliştirilen ürünler falan onlar kaynadı gitti. Onlar için artık yapılacak bir şey yok.
Evet.
Tabletler şeye yok pahasına Fire Sale denen satışlarda satıldı. 100 dolara bilmem ne. Yine girerler belki o işe de olan oldu yani. Artık bir geriye düştü HP o konularda.
Şey olarak da prestij olarak da bir kayıp ya o söylentilerin çıkıp.
Tabii. İşte Apple'ın şöyle bir avantajı var. Apple diyorum. Apple'a tam karşımda Apple'a bakıyordum. HP'nin Özkan, HP kurumsal pazarda çok güçlü. Yani insanlar evlerine bir HP desktop bilgisayar alıp nadiren götürüyorlar ama HP devletlere satıyor. HP işte üniversitelere Doğru. satıyor. Çok büyük işletmelere satıyor. Pek rakibi de yok o konuda. Dolayısıyla hani bırakmasının da çok anlamı yoktu. Yok, rekabet önemli. Markaların ortadan kalkması tüketiciye kazanç sağlayacak bir şey değil.
Şey geçelim mi? Türkiye gündemine
evet,
geçelim mi?
Evet.
Onur Eğer'in olayına sonradan değinelim. sen istersen abi ilk başta PMI ile Nvidia evet. Quadro'nun Nvidia'nın Quadro ürünleriyle yaptığı bir
evet, bu şey hafta Türkiye'de ilk kez bir Nvidia Quadro ürün serisi üzerine bir toplantı düzenlendi. PNY'ın ekran kartı üreticisi PNY'ın önderliğinde diyeyim. Hani başı çektiği bir etkinlikti. Şimdi PNY olmasının nedeni şu. Quadro'yu Nvidia bütün dünyada 2-3 partner belirlemiş, onlara ürettiriyor ve bunlara bölgeler vermiş. Avrupa bölgesinin satıcısı PNY. Başka firma Avrupa'da, Türkiye'de Quadro ekran kartı satamıyor. İşte Uzak Doğu'nun, Asya'nın LeadTech.
Evet.
Japonya'da Elsa hala var. Bu bizim eski dost Elsa. İşte bir şekilde sırf marka olarak birisi alınmış falan. Japonya'da Elsa diye ekran kartı hala satılıyor. Amerika'da da PNY zannedersem, yanılıyor olabilirim. O konuda hani bir şey koyayım, parantez koyayım. İşte Türkiye'ye bakan PNY. PNY işte ilk kez Türkiye'de böyle bir etkinlik düzenledi. Bayağı bir yurt dışından uzman getirmişler. Öncelikle tabii anlatmaya çalıştıkları şey şu oldu. Basın çok ilgi göstermemişti. İşte Murat'la ben katıldım. Yine bizim bir iki duayen arkadaşımız vardı bu sektörden ama hani çok az, bir elin parmaklarını bulmuyordu basın mensubu sayısı. Fakat işte kanaldan, yani satış kanalından
bayiler,
yetkililer, bayiler gelmiş, oradan isimler gelmiş. Öncelikle tabii anlatmaya çalıştıkları şey şu oldu. Quadro ne? Niye Quadro alalım? Hani çünkü daha pahalı. En düşük model hani 200 dolardan falan başlıyor. Niye hani GeForce'da da olmaz mı bu işler? İşte niye GeForce'da olmadığını anlatmaya çalıştılar. Ve bayağı başarılı da oldular. Biz zaten biliyorduk ama ilk kez dinleyenler vardı. Ben insanların anladığını düşünüyorum. İşte ha, bizim dinleyenlerimiz arasında da soran olursa niye Quadro? Hani GeForce'da da bu iş olmaz mı? Şimdi olay şu. Tamam. Çok basit tasarım işleri yapıyorsan bilgisayarda, GeForce'da da yaparsın. Radeon'da da yaparsın. Fakat 3 milyon dolarlık teknenin planını çiziyorsan Quadro almak zorundasın. Çünkü şöyle bir durum var. Performansı falan bir kenara bırak. Quadro'da AutoCAD'in, işte SurfCAM'in, diğer bir sürü CAD ve modelleme uygulamasının, animasyon uygulamasının, işte Softimage, Alias serisi, 3D Studio Max, Maya. Bunlar Quadro'yu test ediyorlar ve onay veriyorlar, sertifika veriyorlar. Yani adam şunu söylüyor, diyor ki benim bu ekran kartı, ekrana, benim uygulamamın ekrana çizmesi gereken her çizgiyi çiziyor kardeşim. Çünkü hani milyon dolarlık bir projede ekranda görmen gereken ama ekran kartının göstermediği bir çizgi işte 5 milyon dolara mal olabilir. Ya da 500 kişinin ölümüne mal olabilir. Bu ekran kartı o çizginin çizilmesi gerekiyorsa çizecek. Bunu kesin garanti ediyor firmalar. Evet. İşte GeForce'da, Radeon'da bunu garanti edemiyor. Çünkü orada bazı optimizasyonlar var ya işi hızlandırmak için.
Bu donanım temelli mi, yazılım temelli mi?
Daha çok yazılım. Hardware olarak şimdi dürüst konuşalım. Quadro ile GeForce'un bir farkı yok. Ama işte BIOS ve şey.
Yazılım.
Yazılım. Özel sürücüler. Yazılıma özel sürücüler. Yani ekran kartının sürücüsünün yanında bir de özel işte AutoCAD sürücüsü. Softimage sürücüsü var. Bunlar genelde Elsa'nın zamanında Maxstream falan diye verdiği uygulamalar. Çünkü o ekibin hepsi Elsa kapanınca Nvidia'ya gitmiş durumda.
Doğru.
İşte dolayısıyla gerçek anlamda profesyonel çalışıyorsan Quadro lazım. Bir, güvenilirlik için. İki, Bazı sadece 3D uygulamalarda kullanılan işlevler, işte bazı brush işlemleri falan Quattro'da bariz daha hızlı oluyor. Bunu uygulamalı olarak da gösterdiler. İşte onun overlay buffer falan özellikleri sayesinde. Ha, profesyonel çalışıyorsan Quattro avantajlı. Bir iki sunum yapıldı şey firmalardan, hani Autodesk, Adobe, bunun gibi kullanan firmalardan. Autodesk'in sunumları iyiydi. Adobe'nin sunumu felaketti. Sadece kendi ürünlerini anlattılar. Quadro konusunda hiçbir şey söylemediler. Yani ama biz orada saatlerce şey için oturduk. Photoshop'ta Quadro ne kadar fark ediyor? Premiere'de. Premiere'de ne kadar fark ettiğini PNY kendisi sergiledi. Ama Adobe Photoshop kısmında falan hiçbir şey bize vermedi. Asıl sunumu yapması gereken arkadaş değilmiş sunumu yapan arkadaş. O planlanan asıl sunumu yapması gereken arkadaşın işte çocuğu olmuş galiba. Tebrikler diyelim buradan. Olmadı. En güzel sunum en sonda bir, şimdi ismini hatırlamıyorum, bizi affetsin ama Teknoseyir'e konuk olacağını şimdiden müjdeleyeyim. Pixar'da yıllarca çalışmış bir arkadaşımız, Türk bir arkadaşımız sunum yaptı. Bir kullanıcının anlatması bambaşka oldu. Çünkü hani firmanın işte böyle slide'da bullet point derler ya, madde. İşte madde madde anlattığı şeyleri adam her gün kullanıyor ve şeyle gösterdi. Hani bilgisayar başında gösterdi. Bakın işte Quadro olduğu için şunu yapabiliyorum. Hani bu özelliği kapatırsam software modunda yapamıyorum. Çok etkili oldu. Çok insanların anlamasını sağladı. Biz bunları şimdi detayına girmiyorum. Çünkü ben kendileriyle tanıştım. Biz de göstereceğiz uygulamalı olarak TeknoSeyir'de bu trikleri. Böyle profesyonel bazı profesyonel 3D üzerine bomba bir iki bölüm geliyor yani. Bu bahaneyle güzel müjdesini verelim.
Şeye geçelim abi.
Onu reyim.
Sosyal medya uzmanını meslek olarak seçilenme olayına. Ya bu tabii aslında
ben
şey,
biraz gülüyorum.
Türk Meslekler Sözlüğü'ne resmi olarak eklenmiş bir şey.
Yani bir tescil falan değil tabii. Evet, Türk Meslekler Sözlüğü varmış. Evet. Bir kere bunu öğrendik.
Yani Türkiye İş Kurumu'nun
evet.
İşte Facebook, Twitter popüler olduğundan beri kendini sosyal medya uzmanı olarak tanıtanlar en azından.
Ya da tabii böyle kart vizitinde her zaman popüler şeyler yazan bazı insanlar oluyor. İşte bunun insanlar 2-3 sene öncesine kadar içerik geliştirme stratejisi uzmanı falan gibi, böyle interaktif pazarlama analisti falan gibi böyle kendi uydurdukları bir takım ünvanlara sahiptiler. Biz de bu arkadaşlara işte gerek bazen bıyık altından bazense direkt yüzlerine gülüyorduk. Şimdi bir sene, iki senedir bu arkadaşlar sosyal medya uzmanı, işte interaktif medya temsilcisi falan gibi şeylere, kartvizitlere dönüştüler. Neyse işte sonuçta onların bu kendilerine yakıştırdıkları ünvan bir resmiyet kazandı. Hatta meslek kodu varmış. 2432.06 sosyal medya uzmanı. Ne yaparmış?
İşte lisans mezunu olması şeyi var. Hmm. Şartı koşulmuş. Yani lisans mezunu olması gerekir.
Ama
demişler.
Şimdi mesela
yani
ben
üniversite mezunu olmasına şart koşmuşlar.
Tamam. Şeyi de şu. İşletmenin şeyini internette sosyal ağı takip edecek. İşte senin o işletme hakkında neler konuşuluyor falan, bunu takip edecek. Analiz edecek. Kampanyalar düzenleyecek. Takipçi sayısını arttıracak çözümler bulacak. Yani like arttırma sistemleri geliştirecek. Birazdan bunun nasıl yapılmayacağını konuşacağız zaten. Uygun olmayan içerik olduğunda hemen müdahale edecek. Yani bizlere mail atacak, kaldırın diye. Hep yaşadığımız evet. Olaylar. İşte firmamız hakkında karalama kampanyası yürütülmektedir falan gibi. İşte ürün deneyimini takip edecek. Bir de şey, rakipleri takip edecek sosyal medyada. Güzel yani, bu tanımlar güzel aslında. Hani gülüyoruz ama biz şeyden dolayı gülüyoruz. Bu arkadaşlara zamanında çok güldük. O yüzden sosyal medyanın uzmanı deyince hemen insana bir gülümseme geliyor. Evet. Ha, böyle bir tanım yapılması güzel. Son zamanlarda hani mesela çizgi elektronik işte TAGEM'de şeyle uğraşıyor ya, TÜBİDER'le birlikte. Bilgisayar sektöründe meslekleri belirleyelim. Yani işte tamirci kim? İşte pazarlamacı, network uzmanı, sistem uzmanı, bunlar evet. Nedir? bunları belirleyelim diye çok ciddi çalışmaları var. İşte bu da onlara paralel bir şey aslında. Güzel. Yani bu işi hakkıyla yapan insanlar da var tabii ki. Ama bir yandan da işte kendini sosyal medya uzmanı diye bazı büyük firmalara pazarlamış. İşte yaptığı işte Facebook'ta arkadaş listesine 1500 kişi doldurup ya işte verin 3-5 kuruş benim 1500 listem var onlara yollarım. Yani bizlere spam yapan bazı uzman arkadaşlar vardı. İşte onlardan farklı olarak böyle profesyonelliğin ortaya çıkması, iş tanımının yapılması güzel bir şey. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun diyelim işte sosyal medya uzmanı arkadaşlara.
Evet. Bu iş nasıl yapılmaz? Onur Ayar'ın yaptığı gibi yapılmaz.
Orada da büyük olasılıkla işin içinde bir sosyal medya uzmanı vardı. Ama bu söylediğim çakma uzmanlardandı ve batırdı.
Evet.
Mahvetti.
Neydi olay? İşte depremden sonra Onur Ayar Facebook sayfasına dedi ki sayfamıza ne kadar fazla üye olursanız o kadar bana depreme işte bağış yapacağız.
Like yapın 0.5 kuruş. Bir de bu da önemli. 0.5 kuruş ne ya? Yarım kuruş. İşte like yapın, her like yapana yapan için bu kadar bağış yapacağız.
O ortalık, bir birinci rezillik.
Ortalık yıkıldı tabii.
Kaldırdılar bunu. İkinci rezillik ne oldu? Açıklama.
Sıvama kısmı.
Evet.
Daha kötüsü işte
siz anlamadınız.
Hakarete yakın cümlelerle işte biz anlayanlarla bu çalışmayı yaptık siz anlamadınız maalesef bilmem ne. Ve olumsuz yorumları silme. Sürekli evet. Ve hatta 1500 yorumumu ne silmişler bizim arkadaşlar gün anı anına takip ettiler ekran görüntüleri falan aldılar. Şimdi ilk başta bir kötü bir iş yapma var sonra işte bu sıvama kısmı daha kötü daha korkunç. Çok büyük tepki geldi tabii işte yorumları sildiler şeyi kapattılar o şey falan. Olmaz işte sosyal şey böyle sosyal medya nasıl kullanılmaz sosyal mecra nasıl kullanılmaza örnek oldu. Geçen ay Nikon bir hata yapmış.
Böyle
bir dünyada. Hı hı. Nikon bir sosyal medya kazası yapmış şey demiş. Nikon'un sayfasını yöneten ve dolayısıyla Nikon adıyla Facebook'a mesaj atan arkadaş şöyle bir şey yazmış. Ancak kullandığınız ekipman kadar iyi fotoğrafçısınızdır demiş. Ve arkadaşı parçalamış hani 30 bin kişi arkadaşı parçalamışlar. Şey diyor işte ancak kullandığınız ekipman kadar iyi fotoğrafçısınızdır. Siz ne kullanıyorsunuz ekipmanınızla? Amacı aslında muhabbet yaratmak, trafik yaratmak. Evet, evet. Fakat trafiği hakikaten yaratmış. Yaklaşık 3 bin kişi mi 30 bin kişi mi artık hatırlamıyorum. Arkadaşım artık atomlarına ayırmışlar yorumlarla. Ama Özkan fark şu bakıyorsun 3000 tane yorum duruyor.
Evet.
Duruyor. Hiç şey yok. Silelim tek tek ya da cevap yetiştirelim yok. Ha onun belki bir özrü falan dilenmiştir ama orada insanlarla hani siz zaten dediğimi anlamadınız diye kimse çıkmış şey
aşağılama
yazmamış. Evet. Ha ben şu var şimdi Onur Ayar acayip tepki çekti. İnanılmaz tepki çekti. Bu konular daha önce yaşadığımıza göre. Rezil bir durum. Ama mesela ben de şunu söylemek istiyorum. Aylardır süren bir etkinlik var Facebook'ta Özkan. Fiyat Türkiye. Bir takım işte mankenlere falan işte hafif yarı çıplak, yarı çıplaktan biraz daha fazla fotoğraflar çekmişler. Sayfamızı like yaparsanız İşte bu çıplakları görürsünüz. Her ayda değişiyor. İşte Ekim ayının güzelleri içeride sizi bekliyorlar. Sayfamızı like yapın. Bu da gayet ahlaksızca, gayet bayağı bir strateji bence.
Evet.
Hani öbürü tam eline yüzüne bulaştırdı. Ama bu da bence bir firmaya yakışmayacak, gayet çirkin bir like toplama yolu.
Şimdi abi o kadar insanlar bel altı oynuyor ki bel altından kastım illa işte bu şey değil.
Faullar. Tabii faul. Anladım.
Şimdi başka bir tane uygulama var işte fırsat bu fırsat diye bir site mesela. Hani olay oraya damladı ama işte Onur Ayar'a da ben birazdan döneceğim. Sen adamların sitesine girdiğin zaman kabul ettiğin zaman senin profilinden senin iznin dışında
yayın yapıyor. Korkunç
çok
bir
fazla
şey.
Yapıyor. Yani bu mesela felaket. Onur Ayır'daki olay muhtemelen şudur. Şimdi firmadaki bu işi yapan yani Onur Ayır'ın içinde bu işi yapan kişi muhtemelen, şimdi biraz çok afaki konuşuyoruz ama hani diğer firmaların çalışma prensibinden az çok tahmin edebiliyoruz. Sosyal medya tarafındaki kişilerle çok alakasızlar.
Yani.
Yani çünkü verilen plan program içerisinde şeyler yok. İşte risk yönetimi yok. İşte böyle bir olay oldu. İşte Onur ile bir araya gelip arkadaşlar işte hani sizin yapmak istediğiniz bir çalışma var mı depremle ilgili, varsa biz bunu sosyal medyadan duyuralım gibi bir, evet, şey yok. Sosyal medyadaki ekip kendi kafasına göre karar veriyor. İşte firmaya işte çok fazla şey yapmadan, derin düşünmeden.
Evet.
Bunların hepsinin oluşma sebebi, meydana gelme sebebi koordinasyon eksikliği. Tabii, firmaların tabii, tabii. Sosyal medyayı, evet, gerçekten böyle birincil mecra olarak görmemesinden dolayı.
Biraz da acelecilik var galiba Özkan. Hani çünkü çok hani ilk gün mü ne oldu Onur Ayır olayı?
Ya o şey oldu, hani vagona biz de atlayalım. Ha, buradan
yani şimdi pay çıkartalım. Çünkü şimdi şu var. Şu bakımdan haklılar. Firmalar yardım ediyorlar da bas bas bağırıyorlar. Yardım ettikleri zamanda. Evet. Bilişim firmaları da bunu yapıyor. Yaptı. Bu reklam bülteni, basın bülteni yolluyorlar yani. Şu kadar yardım ettik, şunu sağlıyoruz falan diye. İşte onlar da senin dediğin gibi tren kaçmadan atlayalım dediler ama düştüler. Tutunamayıp vagona.
Ya biz vagona. 2 sene önce geçen sene şeyi de hatırlamıyorum. Tamam, 2 sene öncedir. Zaman şeyine uğradım. AMD Asus'u işte firmaları yani PC'nin arka tarafında organize edip 10 tane PC toplayıp ihtiyacı olan okullara,
evet,
gönderim yapmıştık. Bir tek PC Labs'a bunun yazısını yayınladık. Yani bas bas bağırmadık etmedik.
Yani bülten yayınlamadık.
Samsung işte bilmem ne, işte Samsung yaptı en son. Bunu bilmem nereye katkı yaptık diye bas bas bağırıyorlar ediyorlar.
İşte reklamı yani, dönüştürüyorlar. Reklam
bunun şey hepsini oluyor. Yaptıkları, evet, firmalar şey olarak kullanmıyorlar. Yani bunu gerçekten yapmak istedikleri için yapmıyorlar. Yani bir sosyal sorumluluk olarak yapmıyorlar. Biz bunu nasıl PR olarak,
evet, bülteni, kendi kaç yerde çıkartırız bununla beraber.
O bakıyor. Tabii, bu tabii, çok tabii. Kötü, çok sinsice,
tabii,
bir şey.
Tabii. Maalesef böyle.
Böyle düşen tüm firmaları buradan protesto
yani
ediyoruz.
Yardım ediyorsanız edin ama ne olur.
Ya tam PR'ını reklam da yapın da yani bunu şeyini çıkarmayın.
Tabii tabii. Reklam bültenine dönüştürmeyin.
Evet. Oyun dünyasına geçelim abi. Biraz canımız sıkkın. Keyiflenelim.
Özkan,
Arkham City Xbox 360'dan orada
iki bomba oyun çıktı. Biri Batman'in yenisi işte Arkham City. Böyle sırf 300 Xbox değil, hepsinde şey var. Hepsinde çıktı. İnsanlar çok mutlu. Hiç olumsuz şey yok, yorum yok. Oyun muhteşem deniyor. Biz göremedik tabii.
Evet.
Demosu da yok, betası da yok çünkü. İşte demosu da yok.
İyi de satıyormuş.
İlk haftada 4.6 milyon satmış. Eski ilk oyunun 2 katı 3 katıymış. Çok güzelmiş yalnız. Oyun, insanlar işte dediğim gibi yani alan herkes çok memnun. Ben yorumları çok takip ediyorum. Herkes çok heyecanlı böyle bir oyun çıktığından ötürü.
Ya ben oyunun yasına biraz uzağım ama yanlış bir şey söylersem affola. Şimdi acaba Arkham City'nin çok ciddi oranlara sapma sebebi, şimdi yeni oyunlar çıkıyor ya, yeni çıkan yani iyi oyunlardan ilki olması olabilir mi? Yani insana zaten oyunu aç.
Oyunlar çıkmaya başladı ama şey var. 2 haftadır falan bombalar çıkıyor. Ama hani
ya,
tarz olarak arkasından pek benzeri yok. Çünkü bu birazcık daha çok işte bir kere third person. Hani adamı arkadan görüyorsun. Lara, eskiden Tomb Raider tipi, evet, denirdi. Adamı arkadan görüyorsun. Bir de daha çok hani Batman silah kullanmıyor ya. Yani tabanca tüfek kullanmıyor ya. Onun işte kafa daha çok girişiyor. Kafa göz girişiyor. İşte o yüzden bu farklı bir oyun. Yani çok benzeri de yok. Ve bir de güzel. Yani ilk oyunda harika bir şeydi. Şimdi bu hafta işte bir Batman bu heyecanı yarattı. Bir de asıl Battlefield 3 çıktı bu hafta.
Evet.
Battlefield 3'ün incelemelerinde tartışma var. Çünkü şöyle mesela dedim ki Batman herkes hemfikir muhteşem olduğuna. Battlefield 3'te sıkıntılar şu. Tek oyuncu single player kısmı rezillik deniyor. 5 saat kadar sürüyor deniyor. Senaryo gayet sığ ve özelliksiz, sıradan bir senaryo. Ha, multiplayer kısmı muhteşem. Tam beklenen oluyor açıkçası. Multiplayer kısmı muhteşem. Fakat multiplayer kısmında da şu aralar çok fazla şey var. Hani yeni çıktı ya, millet saldırıyor. Sunucu sorunları. Xbox'da, evet, var. İşte normal PC aşama, PC cephesinde var. Hep İnsanlar oynayamıyor. Çünkü işte tabii deli gibi bir yük yüklendi. Bu yük öngörülmemişti büyük olasılıkla. Halledilecektir. Ben onları kafaya takmıyorum. Yani sunucu sayısı arttırılacaktır bilmem ne. O iş çözülür. Hemen hemen her oyunu ilk çıktığında internet ağırlıklı, multiplayer ağırlıklı her oyunu ilk çıktığında bir sıkıntı yaşanıyor evet. İlk hafta. Multiplayer kısmı muhteşem deniyor. Fakat işte single player hayal kırıklığı yarattı deniyor. Ama Arkham City için dediğim gibi tartışma yok. Herkes mutlu. Grand Theft Auto 5 duyuruldu. Grand Theft Auto bir olay. Ben hiç sevmem.
Ben ama, sevmem, evet.
Ama bir olay. Hani bir oyun, bilgisayar oyunları tarihinde dikkate alınması gereken bir oyun. İşte beşincisi
tarz duyurmuş. Olarak da ilk değil mi?
Valla böyle, böyle bir oyun mi? Yoktu ya. İlk hani o üstten gösterdiği eski Grand Theft Auto 1, 2 hani şey gibi Commodore oyunu gibi oyunlardır ya. Evet. O da bile şeydi hani öyle o kadar sert bir oyun yoktu. Ben sevmiyorum. Çünkü hani orada birazcık artık biz ihtiyar adam moduna mı girdik bilmiyorum ama yani birazcık şey suç simülasyonu havası var.
Evet.
Ama oyun olarak çok önemli bir şey. O açık dünya olayını en yaygınlaştıran oyun. İşte beşincisi geliyormuş ama daha bayağı var zannedersem.
Evet.
Sevenleri havalara uçtu sevinçten zaten. Hani o gün şeydi internet neredeyse kilitleniyordu. Çünkü bir sürü bir de fake video çıktı şey. Grand Theft Auto 5 videosu diye. O gün YouTube kilitleniyordu. Çok fazla satacaktır kesin.
Evet. Bir de bağımsız geçişlerden bir oyun paketi. Indie Royale.
Ben bunları hep taşıyorum TeknoSeyir'e. Bunlar bağımsız geliştiriciler. Bir yayıncısı yok. Adam kendisi bir kişi, iki kişi, üç kişi. Kendi kendilerine yapıyorlar oyunlarını ve satmaya çalışıyorlar. Humble Indie Vandal falan bunları hep duyurduk. Daha çok bunlar yardım amaçlı oyun paketleriydi. Indie Royale, bunun adresini veririz zaten bizim bültenin maddelerinde. Şey Özkan, bu sefer yine işte hani böyle bağımsız oyunlar. $5 falan paketin fiyatı. Şey, hatta 4.53'e düşmüş şimdi şu anda evet. Baktığımda. Alan sayısı arttıkça paketin fiyatı düşüyor. Esprisi o. Şu anda sen bütün paketi almak istersen 4.53 vermek zorundasın. Ama hani bir sürü kişi alsın o bu sefer belki bizi dinleyenler 4 görecekler.
Evet. Şimdi 27.469 kişi evet. Satın almış.
İşte ha, pazartesi salı bitecek yalnız paket.
Evet.
Yine bağımsız oyunlar var. Bu sefer şey parayı geliştiriciler alıyor. Şey değil hani bir hayır kurumu yok geliştiricilere yönelik hayır. En güzel yanı da şu şey Steam destekliyor. Ya, o oyunları aldığında sana buradan alıyorsun o indieroyal.com sitesinden alıyorsun ama Steam kodlarını veriyorlar sana. Steam'e ekleyebiliyorsun. Çok güzel. Yani
Steam'in de böyle desteklemesi hoş.
Bu bağımsız geliştiricilere desteklemek için ben bu paketlerin hepsini alıyorum. Genelde $3-$5 masraf ettiriyor bize. Şu an fazla değil.
Evet.
Bu arkadaşları destekleyelim. Çünkü farkına varmadan hani bazı güzel oyunlar da bu arkadaşlardan çıkıyor. Hani ilk adımı onlar atıyorlar. Sonra işte kendilerine bir dağıtıcı falan bulup ana akıma katılıyorlar. Bu arkadaşları destekleyelim ya. Bizden istedikleri paralar çok düşük paralar.
Evet. Gelelim abi TeknoSeyir'de bu hafta neler oldu?
Bu hafta sürprizlerle doluydu.
Evet, birincisi Kingston'ın kurucularından evet. John Tu ile güzel bir röportaj evet. yaptık.
Kaan Kural'la ikinci videomuzu yayınladık.
Evet.
O bir kere konuşuldu. Kingston röportajı bir bombaydı. Sen onu çok güzel kotardın ve çok ilgi çekti. Herkes şeye hayran oldu. Samimiyete.
Evet. Ya çünkü, öncesi sonrası daha da evet. samimiydi.
Bu bizim yani. Yaptığımız ilk röportajlardan biri. Daha önce de yaptık ama hani bir firma hani artık CEO'dan öte sahibi.
Evet.
Hani bu statüde biriyle yaptığımız ilk röportaj. Şimdi bu röportajlar daha önce de yapıldı da Özkan bir yapaylık vardı. Bir marketing talk dediğimiz hani ticari konuşmalar, hesaplı konuşmalar falan vardı. Senin yaptığın röportaj samimiyetiyle ilgi çekti. Çünkü hani konuşulmayan şeyler bunlar. İşte bize firmayı anlatır mısınız falan değil yani firmanın kuruluşu falan. O yüzden yani yorumları görüyorsun zaten ne kadar olumlu.
Evet.
Çok doğru bir iş oldu. Sonra bir ütü, ütü geldi yine bir bize özgü bir durum.
O da bayağı bir yenildi.
Sonra Murat şey teknik servis belgeseli çekti.
Evet o da çok ciddi. 68 kişi Facebook'ta paylaşmış.
En çok paylaşılanlardan birisi.
Evet, 63 tane de mesaj gelmiş okuyuculardan.
Burada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi gelen yorum, çok fazla yorum geldi. Şimdi bir kafa karıştıran bir iki detay var. Murat bu belgeseli diyelim Asus'un ofisinde çekti. Asus'un, evet. Yani çizgi elektronik değil. O ayrı. Evet. Onu da yapacağız. O
Asus,
ayrı.
Asus Türkiye'deki yer sadece notebook üzerine çiziliyor. Evet. Yani anakart gibi.
Çünkü şey olmuş, yorumlarda baktım, burayı çizgi elektronik zannedenler olmuş. Çizgi elektronik daha çok anakart, ekran kartı, şey, power supply, o tür şeylere bakıyor. Onlara da gideceğiz ayrıca. Orada da bir etkinlik yapacağız ama orası çizgi elektronik değil.
Evet.
Bir de tabii şu var, Murat onu belirtti zannedersem. Şimdi biz tabii bunu, bu macerayı anlatmak için... Ne yaptık? Gittik, hani Murat'la birlikte tamir edildi laptop. Evet. Ama normalde tabii laptopını bırakıyorsun.
Tabii ki.
Hani öyle bir servis vermeleri mümkün değil.
Yani biz olayı hızlandırıp anlattık orada.
İşte tabii. Bir de tabii şu var, hani şey olsak komik olurdu. İşte teknik servis macerası. Murat geliyor, laptopu bırakıyor, çıkıp gidiyor. İki gün sonra geri gelip alıyor. Ne oldu da? İşte öyle bir şey, bir video saçma sapan olacağından. Biz başında durduk.
Evet.
O da çok ilgi çekti. O da beğenildi. İşte son cuma gününü tozlu raflarla kapattık. Orada da işlemcilerin ağababalarına işte girdik. 8 bit işlemciler. En eskileri. Ya bu hafta hep değişik şeyler geldi bizden.
Evet. Özel bir hafta oldu.
Intro değişti intro bu hafta. Değişti.
Emin Yaren ve Reha Güner'e teşekkür ediyoruz buradan.
Evet. Emin görsel kısmı. Reha da müziği. Kesinlikle bu arada özgün. Hani müziklerde işte Reha'nın bir yarışma için hazırladığı müzikler bize ait, hani kendisine ait özgün müzik, özgün animasyon. Süper oldu.
Ben çok beğendim.
Süper oldu. Rahatsız edici bir ses, gürültü yok. Her şey için de farklı intro.
Evet.
Kategorimiz için. En çok istenen, en çok talep gelen şeyi de hallettik.
Evet. Ellerine sağlık arkadaşlar. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz.
Sağ olsunlar.
Bir gündemin daha sonuna geldik.
Evet. Bir saati geçtik yine.
Bizi twitter.com/teknoseyir ya da facebook.com/teknoseyir adresinden takip edebilirsiniz. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.